أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. Şimdi biliyorsunuz, Cenab-ı Hakk'a sonsuz şükürler olsun. Son zamanlarda insanlarda ciddi anlamda Kur'an-ı Kerim'e yönelme oldu. Bu yönelme asırlardan beri gelen birçok baskıların artık ortadan kalkmasına, daha önce tartışılması akla gelmeyen meselelerin de tartışılmasına sebep oldu. Bir zamanlar Hayrettin Karaman Hoca, ben talebeyken, işte Hanefi mezhebinden olan bir kişi Şafii'den, Şafii mezhebinden olan bir kişi işte Hanbeli'den yararlanabilir. İşte bir Hanefi kan geldiği zaman, mesela bir yeri kanadığı zaman Şafii'ye niyet ederek namaz kılabilir. Bir Şafii eli bir kadına dokunduğu zaman Hanefi'ye niyet ederek namaz kılabilir şeklinde dediği için ne kadar hücumlara uğramıştı. Şimdi öyle bir noktaya geldi ki artık daha mezhepler konusunu tartışan yok. Yani artık mezhepler meselesinin tartışılacak seviyede bir mesele olmadığı bile iyice öğrenildi. Şimdi Kur'an-ı Kerim'de olan ve yıllarca insanların zihinlerini meşgul eden fakat bir türlü çözüm bulamadıkları şeyler tartışılmaya başlandı. Onlardan bir tanesi de Allah'ın rasullerinin, nebilerinin ismet sıfatı. Masum mudur, değil midir meselesi. Tabii onu söylemeye başladığınız zaman, yani Allah'ın elçilerinin ismet sıfatı vardır, masumdurlar dediğiniz zaman hemen herkesin karşısına Abese suresi çıkıyor. Şimdi Abese suresi kapsamında biz bugünkü dersi, Abese suresi kapsamında Nebimizin korunmuşluğu ya da ismet sıfatı şeklinde düşündük. İnşallah bugün bu dersi öyle yapacağız. Çünkü son zamanlarda Türkiye'de bu konuda sıcak bir tartışma haline geldi. Hep beraber ayeti göreceğiz. Ama biliyorsunuz, yani çocukluktan itibaren bize Allah'ın nebilerinde ismet sıfatının olduğu söylenir. Yani masumdurlar. Ufak tefek şeyler yapsalar da işte günah sayılacak işler işlemezler. Hele büyük günah asla işlemezler. Bu konuda tam bir ittifak vardır. Aslında mesele şu: yeryüzünde yaşayan her insan ya da işte cinler, melekler, yani ne kadar imtihanla yüz yüze olan, imtihana tabi olan insanlar ve cinler Allah'ın tek ilah olduğunu gayet iyi bilirler. Bugün şeye bakarsanız, Hristiyanlara onlar da la ilahe illallah der. Yahudiler de la ilahe illallah der. Ama ayrıntıya geldiğiniz zaman İşte mesela baba, oğul, kutsal ruh, üç tanrı, siz üç dediğimize bakmayın, çok kutsal üçlü birlik diyerek müşrik olmadıklarını anlatmaya çalışırlar. Şimdi işin temelinde şu var: Allah'la aramıza herhangi bir şeyi aracı olarak koyamayız. Mesela şimdi burada hanımlar ve beyler var. Allah'ın dini fıtrat olduğu için onu anlatıyorum. Fıtrat ne demek? Yani insanın ve tabiatın işlemesi için konmuş olan kanunlar bütünü demektir. Dolayısıyla sizin doğal yapınıza uygun olmayan şey Allah'ın dinine de uygun değildir. Şimdi kendi doğal yapınız açısından söyleyeyim. Şimdi burada hanımlar ve beyler var. Mesela anne ve baba durumunda olanlar için. Mesela oğlunuz ya da kızınız sizden bir şey istediği zaman birini araya koyarak isterse ne dersiniz? Ya ben burada varım, sen başkasını niye araya sokuyorsun? Demez misiniz? Hayırdır yani, ne oldu yani? Sen niye bana söyleyemiyorsun da başkasına söylüyorsun? O seni benden daha iyi mi tanıyor? Demez misiniz? Ne oluyor ya? Anne olarak da baba olarak da bayağı rahatsız olursunuz bunda. Ondan sonra dersiniz ya, ona destek vermek istese kusura bakma, bir şey istiyorsa gelsin benden istesin dersiniz ve onu elinize itersiniz. Niye? İkinci sıraya konduğunuzu düşünürsünüz. Ulan o benden daha mı yakın sana? O seni benden daha mı iyi düşünüyor? Hem benden istiyorsun hem falancayı araya koyuyorsun. O zaman o versin dersiniz, değil mi? O versin. Şimdi işte şirk budur. Yıllarca beraber olduğunuz bir dostunuz, başkasını sizin yerinize koysa ne dersiniz? Ne oldu? Başka dostlar buldun, beni ikinci sıraya koydun dersiniz. İşte sizin yokluğunuzu mu söylüyor? Ya da o evlat böyle bir benim babam yok diyor mu? Benim annem yok diyor mu? Bütün müşrikler de öyledir. Şimdi şirk Allah'ı ikinci sıraya koymak, Allah'la kendi aranıza bir başkasını sokuşturmaktır. Ama kime sorsanız hepsi Allah'ın şah damarından daha yakın olduğunu bilir. En müşriki de bilir. Ve sıkıştığı zaman Allah'a yalvarır. İşler düzeldiği zaman şey yapar. O zaman Allah'ı ikinci plana sokar. İşte şimdi burada Allah'la kendi arasına bir başka varlık koyan aslında kendi kafasına göre Cenab-ı Hakk'a oyunlar yapıyor. Yani bir kurtarıcı buluyor kendisine. Ahirette kendini kurtaracak. Dünyada yararlar sağlayacak. O kurtarıcı olanların etrafında da bir organizasyon yapılır. Sanki Allah'a alternatifmiş gibi. Tabii onların hiçbirisi Allah'ı ikinci sıraya soktuklarını söylemez. Yani işte benim hani bazen böyle üçkağıtçılar şey yapar, benim size saygım sonsuzdur der. Sonsuzdur demene gerek yok. Yaptığın davranışla göster. Laflı olmaz bu iş. Onun için bunlar hep lafla bakarsınız ki Allah bir numara ama eyleme geldiği zaman ikinci sıraya konur. İşte Allah'ı ikinci sıraya, birilerini birinci sıraya koymak isteyenlerin en büyük sıkıntısı o birilerini nasıl kutsal yapacağız? Onun için de en kolay Allah'ın dininin kendi arzularına uydurulmasıdır. Burada eğer mesela işte şimdi tarikatlarda şöyle denir. Arzu edenler mesela şimdi söyleyeceğim şeyi Mehmet Said Kotku'nun Tasavvuf ve Ahlak kitabının birinci cildine bakabilirler. Şimdi sayfası aklımda değil. Şeyh Allah'ın kapılarından bir kapı. Allah'a gitmek isteyenler ondan geçmek zorunda. Allah ikinci sırada. Şimdi bunu yapabilmek için bu kişilere kutsallık verebilmek için önce Allah'ın nebilerini kutsallaştırmak gerekiyor. Çünkü herkes biliyor. Allah'a inanırız, Resulullah'a sallallahu aleyhi ve sellem'in Allah'ın elçisi olduğuna inanırız. O zaman ona öyle özellikler verilmesi lazım ki Tanrı gibi. Biz bunu fıkıhta sürekli tenkit ediyoruz biliyorsunuz. İşte bugün İslam aleminin bu hale gelmesinin en temel sebeplerinden bir tanesi Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in sözleriyle ilgili yapılan algı yönetimidir. Onun sözleri Allah'ın sözleri gibi vahiy mahsulü sayılmış. Ondan sonra da ikinci adımda bugün hep kabul edilen bazıları söz olarak söylüyor, bazıları söz olarak söylemese de aynen kabul ediyor. Şii, Sünni tüm mezheplerin ittifakla kabul ettiği bir yapı var. Es-sünnetu gâdiyetun alel-kitâb. Sünnet dedikleri Resulullah'ın söz ve uygulamaları, o Resulullah'ın söz ve uygulamaları Kur'an üzerinde hakimdir. Yani birinci sırada o. İkinci sırada Kur'an. İşte bu tam bir şirk yapılanmasıdır. Ondan dolayı bu din bu hale gelmiştir. İşte onun ikinci adımı da Kur'ansız ve sünnetsiz bir din. Çünkü o kapıyı bir açtı mı sızıntılar meydana geliyor oradan. Öyle bir din ortaya konuyor ki orada ne Kur'an var ne sünnet var. Şii ve Sünni tüm mezheplerde bu vardır. Bunu her dersimizde anlatıyoruz. Şimdi bugün de Allah'ın elçilerinin masum olduğundan hareketle kendilerini ilahlaştırma faaliyeti yapılmıştır. Burada tabii en büyük sıkıntıya sebep olan şey bazı ayetlerdir. Orada da eylem yapılmış. Ama isterseniz önce bu konuda bir Yahya'yı dinleyelim ismet sıfatıyla ilgili olarak.
Evet, normalde bu İsmet sıfatı dediğimiz, yani peygamberlerin her türlü hatadan ve günahtan korunmuşluğu meselesi akaid ve kelam ilminin sahasına giriyor. Fakat bu bir iman esası kabul edildiği için bizim ilmihal kitaplarımızda da bu konu baş köşede yer alır. Mesela en çok bilindiği için buradan Büyük İslam İlmihali, yani Ömer Nasuhi Bilmenin Büyük İslam İlmihali'nde İman esasları anlatılırken ikinci sırada peygamberlere iman başlığı var. Yani niçin peygamberlere iman edilmesi gerektiği anlatılırken peygamberlerin özelliklerine, sıfatlarına yer verilir ve şunlar zikredilir orada. Denir ki bir, peygamberler sadıktırlar. Yani her hususta doğru sözlüdürler. Kendilerinden asla yalan çıkmaz. İki, peygamberler emindirler. Yani gerek peygamberlik konusunda gerek diğer konularda her türlü güvene sahiptirler. Asla kendilerinde hainlik bulunmaz. 3. Peygamberler son derece yüksek bir anlayışa, tam akla ve kuvvetli bir görüşe, üstün bir zekaya sahip bulunmuşlardır. Ondan sonra 4'ü atlıyorum. 5. Peygamberler tebliğ sıfatına sahiptirler. Yani emrolundukları şeriat hükümlerini olduğu gibi ümmetlerine bildirirler. Bunların hiçbirinde bir problem yok. İşte 4.'sü atladığım İsmet sıfatı, yani şöyle ifade edilmiş: peygamberler masumdurlar. Ne demek? Onlar gizli ve aşikar her türlü günahtan, küçük düşürücü bayağı işlerden tamamen beridirler, iffet ve ismet sahibidirler. Ya bir kez daha tekrar edeyim. Peygamberler masumdurlar. Onlar gizli ve aşikar her türlü günahlardan, küçük düşürücü bayağı işlerden tamamen beridirler, iffet ve ismet sahibidirler. Bu 5 özelliği saydıktan sonra da diyor ki, işte bütün peygamberler şu yazdığımız 5 sıfatı tamamen kendilerinde bulundurmuşlardır. Niye bunlar lazım? Çünkü bu büyük huylara sahip olmayan kimseler insanları aydınlatıp onlara öncü olamazlar. Yani ismet sıfatı da bu anlayışın bir parçası. Yani kendisi günah işleyebilir bir yapıda olan biri millete örnek olamaz. Örnek olabilmesi için günahsız olması gerekiyor diyor Büyük İslam İlmi Hali'nde Ömer Nasuhi Bilmen.
Peki şimdi ben bir soru sorayım size, yani masum korunmuş demek değil mi? Yani İsmet masum. Şimdi koruyan kim?
Allah Teala.
Allah. Peki ben korunmuş muyum? Peki ben onu nasıl örnek alacağım? Burada bir korunmuş biri var. Ben korunmamışım. Diyelim şimdi Süleymaniye Camii'ne Cumhurbaşkanı geliyor. Gelmeden önce tüm yollara polisler dikiliyor. Keskin nişancılar, şunlar bunlar. Birisi bana diyor ki bak bunu örnek al.
Sen de camiye böyle gel.
Sen de camiye böyle gel. Ya tamam isterim de. Yani kaldı ki hani bir cumhurbaşkanını ne kadar korursanız korun, koruyun Allah'ın korumasıyla kıyas kabul etmez. Birisi var Allah tarafından günaha karşı korunmuş. Allah-u Teala da diyor ki لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللّٰهِ اُسْوَةٌ حَسَنَةٌ Allah'ın elçisinde sizin için güzel bir örnek vardır. Tamam da ben nasıl örnek alacağım? Ya ben şimdi şurada bir kale var. Kalenin içerisinde insanlar var. Kale de çok muhkem bir kale. Ben kalenin dışında düşman askerlerinin ortasında kalmışım. Biri bana diyor ki bak şu kaledekileri örnek al. Böyle bir şey olur mu? Böyle bir kişi bana örnek olabilir mi? Ama bu işin içerisinde Cenab-ı Hak böyle demiş mi? Hayır, asla. Peki en büyük günah nedir? Nedir? Söyleyin bakalım. Şirk. Peki Allah'ın elçileri şirke karşı korunmuş mu? Yahya?
Ya bu anlatılanlara göre onu düşünmek bile
düşünmek bile değil. Caiz tabii. Değil yani. Yani
küçük günah sağdır
olmazsa. Ama Allah öyle mi diyor?
Evet, ona bakalım.
Zümer suresinin 65. ayeti diyor. Aç bakalım. Oku bakalım ne diyor Allah.
Evet, 39. sure Zümer suresinin 65. ayetinde Cenab-ı Hak şöyle buyurmuş. وَلَقَدْ اُوْحِيَ اِلَيْكَ وَاِلَى الَّذ۪ينَ مِنْ قَبْلِكَ Resulullah'a hitaben buyuruyor ki Cenab-ı Hak, sana da senden öncekilere de şu vahyolunmuştur.
Kesin olarak.
Kesin olarak. Şimdi anlatacağı husus. O da nedir? لَاِنْ اَشْرَكْتَ Hele bir şirke düş, لَيَحْبَطَنَّ عَمَلُكُ Bütün amelin, yaptığın her ne varsa yok olup gider. وَلَتَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ Ve tamamen kaybedenlerden olursun. Hüsrana uğrayanlardan olursun. Yani hem Resulullah'a hem de ondan önce Allah'ın böyle nübüvvet vahyine muhatap olan bütün enbiya, bütün nebiler bu vahye mazhar olmuşlar. Hele bir şirke düş, bütün yaptıkların yok olur gider ve kaybedenlerden olursun. Peki ne olacak? Bel. Aksine Allah'a fe'bud ve küm mineşşakirin. Yalnızca Allah'a kul ol ve şükredenlerden ol.
Görevlerini yerine
evet.
Getiriyor.
Yani Allah bütün nebilere bunları emretmiş.
Peki. Tamam. O zaman dertleri ne bu insanların? Niye böyle Allah böyle dediği halde ki biraz sonra Fatih'ten diğer ayetler de dinleyeceğiz. Peki böyle Allahü Teala böyle dediği halde bunların dertleri ne? Niye İsmet sıfatını ortaya çıkarmışlar?
Oradan bir yere gelinecek çünkü.
Nereye gelmek istiyorlar?
Evet. Ben geleyim mi?
Gel ya. Hadi hazır yola çıkmışken evet. Gel yani. Orada durma.
Şimdi onu da yine bir kitabı delil göstermek suretiyle ben sizlere bir aktarayım. O da şu. Şimdi artık belki göstermesi de suç oldu bilmiyoruz ama zamanında Zaman Gazetesi'nin dağıttığı Sonsuz Nur Fethullah Gülen tarafından yazılmış bir eserin ikinci cildi. Orada da peygamberlerin ismeti başlığı anlatılırken işte niçin bütün peygamberlerin masum olması gerektiği anlatılıyor. Ama diyor ki, yani bunlar çok şey yani zaten kabul edilen meseleler. Esas peygamberler dışında ismet var mı yok mu? Gelin biz buna yoğunlaşalım. Ne demek? Yani peygamber olmayan herhangi bir kişi acaba günah işler mi, işlemez mi? Diyor ki bizim ehli sünnet olarak üzerinde ittifak ettiğimiz bir konu var. O da peygamberlerden başka hiç kimse masum değildir. Biz diyor bu konuda Şiilerden ayrılıyoruz. Şiilere göre imamlar da masumdur. Onlardan da asla küçük büyük bir günah sadır olmaz. Biz diyor bu konuda onlardan ayrılıyoruz. Diyoruz ki bize göre sadece peygamberler masumdur. Ama peygamberler dışında kalan işte Allah'ın tırnak içerisinde veli kullarının günah işlemiş olduğunu da söyleyemeyiz. Mesela aynen şöyle okuyayım. Diyor ki mesela bize İmam-ı Rabbani günah işleyebilir mi sorusu sorulsa hepimiz evet işleyebilir deriz mantık olarak. Niye? İmam-ı Rabbani peygamber değil çünkü. Çünkü İmam-ı Rabbani peygamber değildir ve farazi olarak da günah işlemesi mümkündür. Fakat acaba İmam-ı Rabbani hayatında hiç günah işlemiş midir? Esas soru bu. İşte bu soruya verilecek cevap yukarıdaki cevap olmayacaktır. Çünkü şimdi dikkat edelim. Hiç kimse İmam-ı Rabbani'nin işlediği küçük bir günahı dahi göstermeye veya ispat etmeye muktedir değildir. Hiç kimse küçücük bir günahını bile gösteremez. Demek oluyor ki zatında günah işleyebilir olmak günah işlemiş olmak demek değildir. Cenab-ı Hak bu manada evliyayı, asfiyayı yani seçilmiş kullarını ve kendine yakın mukarrabini de korur, onlara günah işletmeyebilir. Hocamın başta dediği gibi yani bir ismet sıfatına niye ihtiyaç duyuluyor? Bunları rahatça konuşabilmek için işte.
Bu adamları ilahlaştırmak evet. için. Evet. Evet. Ve tabii bunların hiçbirisi ben işlemem demez evet. ama siz anlayın.
Allah'ın bu tür kulları işlemiyorsa.
Şimdi ben size bir soru sorayım, cevabını verin bakalım. Bu mantıkta Allah elçilerini, nebileri koruyor. Onun için günah işlemiyorlar. Peki evet. veli kullarını korumadığı halde günah işlemiyorlar. Hangisi daha üstün? He? Ah, işte anlayın işte. Anlayın. Yani mesele önce Allah'ın elçilerini ilah yapıyorlar. Sonra kendilerini onun üstüne çıkarıyorlar. Evet.
Ondan sonra bu böyle hani hiç kimse İmam-ı Rabbani'nin küçük bir günahını dahi göstermeye cesaret edemez, muktedir değildir falan deyince ezildik biz de tabii bunun altında. Yani dedik gerçekten böyledir herhalde. Ondan sonra yanlış da yapmamak için Semerkant Yayınları tarafından basılmış olan İmam-ı Rabbani'nin Mektubat adlı eseri var. Mektubat-ı Rabbani, İmam Rabbani'nin çeşitli kimselere gönderdiği mektuplar.
Niye Semerkant? Onu da söyleyeyim.
Onu da söyleyeyim. Yani biliyorsunuz Menzil cemaatinin hani tasavvuf bir kolu bunlar, bir cemaatler, bir tarikatlar. Onların kendi çıkardıkları bir yayın. Hani başka bir yayın evinden falan çıkar da yanlış tercüme etmişler aslında İmam Rabbani böyle dememiş falan diye. Olabilir ki denir diye. Bunu seçtik. Orada İmam Rabbani'nin oğluna gönderdiği bir mektup var. Bu tabii ikinci cilt. Mektup numarası da 260. Yani mektubun muhatabı İmam Rabbani'nin oğlu. Onun da ismini söyleyeyim. Oğlu Muhammed Sadık'a göndermiş. Mektubun sonuna doğru oğluna hitaben diyor ki bu hiç küçük günah dahi işlememiş İmam Rabbani. Oğlum diyor. Kutup inancı var biliyorsunuz tasavvufta. Kutup. Bütün kainatın etrafında döndüğü, her şeyin işte rahmet vesilesi olan kişi. Ben diyor bunu daha önce El Mebde vel Me'ad adlı risalemde yazmıştım. Ama madem diyor konu buralara geldi, burada da kısaca sana onu bir hatırlatayım. Biz de bir okuyalım bakalım ne demiş. Diyor ki, ferdiyet makamının da kemalatını içeren kutbul irşat makamı çok yüksek bir makamdır. Bu Böyle bir makam ancak asırlar sonra ortaya çıkar ve çıkışının nuruyla karanlık Adem'i aydınlatır.
Ama bunu bir de şunu da söyle. Bu Fethullah Gülen'in kendini gördüğü makamdır. Ona göre dinleyin.
Evet. Onun hidayet nuru, bak onun hidayet nuru, kutbun hidayet nuru bütün alemi kuşatmaktadır. Arştan ferşe kadar her kime hidayet, iman ve marifet nasip olduysa mutlaka onun aracılığıyla ulaşmıştır. Onun aracılığı olmaksızın bu nimet kimseye nasip olmaz. Onun nuru okyanus misali bütün alemi kaplamış vaziyettedir. Bu deniz adeta donmuştur ve asla hareket etmez. Ona samimi bir kalple veya onun kalbinden bir pencere açarak yönelen bir talip ihlası ve teveccüh miktarınca bu denizden kanar. Şimdi arştan ferşe hangimize hidayet nasip olmuşsa kutup aracılığıyla nasip olmuş diyor. Bunun için kutbu inkar etmediği halde, kutbu inkar etmediği halde sadece onu bilmediği için, ya tanımıyoruz kutbu, bilmiyoruz. O yüzden kendisine yönelmeden Allah'ı zikretmeye koyulan bir kimse, yani bizim gibi gariban, cahil insanlar, kutbu bilmediğimiz için direkt Allah'a yönelmişiz. Diyor ki siz de bu deryadan nasiplenebilirsiniz. Hani üzülmeyin. Fakat birinci sınıftan olan kimsenin nasibi daha fazladır. Ama kutbu inkar eden veya ona eziyet veren kimseye gelince, eğer öyle birisi varsa dikkatli olsun.
Ben mesela.
Evet, siz hocam Allah'ı zikretmekle meşgul olsanız bile gerçek hidayetten mahrum kalırsınız.
Onun bak, kutbu... Hayır, bak şimdi bak görüyor musunuz? Bak kendilerini nasıl ilah yapıyorlar.
Devam et. Dediğiniz gibi yani tarikatlarda kendisini bu makamda görmeyen bir lider herhalde yoktur.
Ya da o makamda mutlaka mürit onu o makamda görecek.
Evet. Bu kişinin kutbu inkarı ve ona verdiği eziyet feyzinin önünü tıkar. Kutup bu kimseye mani olmadığı halde o gerçek hidayeti bulamaz. Bu kimse de görüntüden bir hidayet vardır diyor. Görüntüden ibaret bir hidayet vardır. Mana ile içi doldurulmamış olan görüntünün faydası da azdır. Bu kutba sevgisi olan kimseler ona yönelmemiş ve Allah'ı zikretmemiş olsalar bile, bakın, diğeri Allah'ı zikrettiği için kötü, bu sadece kutbu seviyor, Allah'a yönelmese, onu zikretmese bile sırf bu sevgileri sebebiyle kendilerine hidayet nuru ulaşır. Bunu dedikten sonra da diyor ki bu marifetle mektubumuzu noktalayalım. Bu kadarla yetiniyorum çünkü bu kadarı yeter zekilere. Defalarca seslendim sesime kulak verenlere. Hani anlamadıysanız ben ne yapayım diyor adam. İşte küçük günah dahi işlemeyen adamın söyledikleri. Değerlendirmesini de varın size.
Şimdi tabii mantık bu olunca Abese suresinde yüzünü ekşiten Resulullah olabilir mi? Ona ne diyorlar?
Evet, ona da yine o zaman geri döneyim ben.
Dön geriye.
Fethullah Gülen bakalım o konuda ne demiş. Biraz sonra herhalde ayrıntılar anlatılacak. Ben sadece burada surenin ilk ayetinde geçen iki kelimeyle ilgili söylediğini aktarayım. Biliyorsunuz Abese suresi, hemen numarasını da verelim. Sure olarak 80. sure. İlk ayeti şu şekilde. Abese ve tevella. Yüzünü ekşitti ve sırtını döndü. İki kelime. Abese ve tevella. Şimdi diyor ki burada bazı tefsirciler diyor ki, hani geçmiş tefsircilerden ben bunu diyen bilmiyorum ama işte Şiilerden Tabatabai el-Mizan'da söylüyor.
Ben yani bütün Şiiler
söylüyorum. Yani eskilerden söyleyeni ben bilmiyorum. Burada da yazmamış zaten. Bazı tefsirciler diyor Abese ve tevella fiillerinin faili olarak Efendimiz'i değil Velid bin Mughire'yi kabul ederler. Yani yüzünü ekşitti ve sırtını döndü. Kim? Velid bin Mughire adındaki azılı kafir. O. Neden böyle? Çünkü bu diyor Abese fiili Kur'an-ı Kerim'de bu ayetten başka bir yerde daha geçer. O da Müddessir suresindedir. Ayet numarası kaçtı Fatih hocam? Ben de şu an açık değil. Oradan bir bakalım. Bu bir yerde daha geçiyor. Abese. Abese ve besar şeklinde. Evet. 22. ayetiymiş Müddessir suresinin. Şimdi diyor düşünün. Kur'an-ı Kerim bu kelimeyi Müddessir suresinde bir kafir için kullanmıştır. Yüzünü ekşitti, ekşidi yani abese gibi bir tabiri Kur'an bir yerde kafir için kullanırken diğer yerde nasıl olur da Allah Resulü için kullanır? O Allah Resulü ki daima mütebessimdir ve dudağından tebessüm hiç eksik olmamıştır. Yani Allah bir yerde kafir için kullandığı bir fiili gelip burada hiç Resulullah için kullanır mı? Asla kullanmaz. İki, tevella fiili var. Tevella fiili içinde durum farklı değildir diyor. Kur'an bu ifadeyi Firavun için kullanıyor. Diyor ki Taha suresi 60. ayette fetevella firavunu kavmehu ve ma heda.
Hayır, şimdi Rab kelimesi değil mi? Ene elestü bi rabbikum diyen Allahü Teala değil mi? Evet. Ben sizin Rabbiniz değil. Peki Firavun ne dedi millete? Ene rabbukumu le'ala dedi. Ben sizin en yüce Rabbinizim dedi. Ya böyle bir, yani şu kelimeleri şu insanlar kullanamaz diye bir ifade olur mu dilde? Ama algı yönetimi yapacaksanız kullanırsınız.
Evet. Evet. Diyor ki evet, tevella fiili Kur'an-ı Kerim'de çok yerde geçiyor. Sadece Firavun için kullanmıyor Allah, ama Kur'an'ın bu üslupla yaklaşımı hep firavunvari kişiler için geçmiştir. Hiçbir zaman bir Müslüman için bu tevella fiili kullanılmaz. Şimdi Kur'an nasıl olur da birbiri ardına böyle iki fiille, abese ve tevella ile Habibullah'ı anlatmış olur ve bu fiilleri ona isnat eder. Ve yine nasıl olur da kafire geçirdiği aynı külahı gelir bir de Efendimiz'e geçirir. İşte bu şeyden hareketle abese ve tevella fiilleri kesinlikle diyor Resulullah'a isnat edilemez.
Evet tabi, fevalli vecheke var. Evet. Mesela Allah Resulü'ne emrediyor. Fevalli vecheke, yüzünü çevir diye. Tabi bunların iler tutar tarafları yok.
Evet. Bunu böyle kabul edersek ne olur? Onu da söyleyip ben bitireyim. Diyor ki Efendimiz hakkında yani bir kınama ve ikaz adına nazil olan ayetleri sathi, yüzeysel olarak ele alıp dinin önemli bir kaynağı hakkında yakışıksız beyanlarda bulunarak ilahi referansı hiçe saymak, peygamberlik kredisini o krediyi inanarak kullananların nazarında esassız, zayıf ve alternatifli gibi göstermelerine karşı, yani bu yüzden hani siz diyor şimdi buradaki abese ve vetevella yüzünü ekşitti ve sırtını döndü kendisine o ama geldi diye Resulullah'a söylerseniz onu halk nazarında esassız, zayıf ve sanki bir alternatifi varmış gibi düşük bir seviyeye düşürmüş olursunuz. O yüzden diyor biz onu korumak için buradaki fiillerin Resulullah'a isnat edilemeyeceğini düşünüyor ve söylüyoruz.
Şimdi burada abese ve tevella, ben yıllar önce Fethullah Gülen'in bu yazısını görmüştüm. Görünce onların çıkardığı bir meal var. Hatta vatandaşlar da bize getirmişti. O mealde abese suresine verdikleri bir meal var. İstersen Fatih onu bir okusana şurada. Bu değil mi Ali Ünal? Ali Ünal'a, ki Fethullah Gülen'in talimatıyla yazılmış olan bir mealdir bu. Oraya nasıl meal verdiklerine bir şey yapalım.
Şöyle meal veriyor. Abese suresi yani 80. Parantez içerisinde başlamış. Mağrur, münafık, kafir. Bunlar parantez içinde. İşte o mağrur, münafık, kafir yüzünü ekşitti ve sırtını döndü. Birinci ayetin meali bu. İkinci ayet yine parantez içerisinde Allah Resulü ile beraberken parantez kapandı. Ona âmâ zat geldi diye.
Evet. Şimdi o mağrur kafir, şimdi düşünün şurada bir tane şey var, Velid bin Muire var, böyle kibirli bir kafir. Oraya da Abdullah bin Ümmü Mektum, ama olan şahıs geliyor. Velid bin Muire Resulullah'la konuşurken Velid bin Muire
çok kısa bir dipnot düşmüşler hani meseleyi aktarmak için, isterseniz tamam, onu okuyayım. Yani niye bu sure ve bu ayetler nazil olmuş? Genelde anlatılan rivayet şudur. Hazreti Peygamber İslam hakkında kendisinden bilgi almaya gelen kibirli bazı müşrik liderleriyle görüşürken sahabilerden gözleri görmeyen Abdullah İbni Ümmi Mektum gelerek "Ya Resulallah bana öğüt ver" demişti. Hazreti Peygamber çok meşgul olduğu için yüzünü ekşitip öteye dönmüş, yanındakileri dinlemeye devam etmişti. İşte bu sure bu olay üzerine inmiştir.
Tamam.
Genel kanaat budur.
Yok, zaten biraz sonra göreceğiz. Ayetlere başka anlam vermeye trilyonda bir ihtimal yok. Bak, bu kadar net konuşuyorum. Aksini savunanlar gelsinler, canlı yayında konuşalım kendileriyle. Şimdi burada Resulullah şeyle Velid bin Mughire ile konuşurken Abdullah İbni Mektum gelecek, Velid bin Mughire yüzünü ekşitecek. Ondan sonra da o mealden oku. Diyecek, nereden biliyorsun? Ve ma yudrike.
Evet. Üçüncü meal.
Üçüncü ayet.
Üçüncü ayet.
İşte birden tekrar başla.
Tamam. Mağrur münafık kafir yüzünü ekşitti ve sırtını döndü. Allah Resulü ile beraberken ona âmâ zat geldi diye ne biliyorsun ey adam? Belki o dinleyip daha da arınacak.
Yani şimdi yani Abdullah İbni Mektub'un dinleyip arınmasını Velid bin Mughire önemser mi ki Allah ona desin ki ne biliyorsun belki bu? Böyle bir saçmalık olur mu? Haşa. Devamını da oku istersen.
Veya Allah'ın mesajı üzerinde düşünüp yapılan tebliğ ona daha bir fayda verecek.
Sanki yani. Yani üzülecek değil mi Velid bin Mughire? Tüh. Keşke yüzümü dökmeseydim. Ya böyle bir saçma. Bu madem mağrur kafir. Yani Allah böyle bir ifade kullanır mı? Yani
şimdi devam edeyim hocam. Beşinci ayet. Ama malına, mevkiine güvenen ve kendini ilahi irşattan müstağni görene gelince...
O ne oldu şimdi?
Gelince, asıl burada 6. ayet. Onunla çok ciddi ilgileniyorsun.
Bu o zaman o da Resulullah olmuş oluyor. Evet.
Muhammed Aleyhisselam.
Tamam, devamını okuyalım. Yani Resulullah yine bir yerde çünkü şey yapacak.
Sanki İslam'a girmesini arzu ediyormuşsun gibi. O inanıp arınmak istemiyorsa bundan sana ne?
Sana dediği Velid bin Mughire olacak değil mi? O şeyde Resulullah olacak. Velid bin Mughire'nin konuştuğu o. Yani Velid bin Mughire'nin bir de okurayı.
Ama malına, mevkine güvenen ve kendini ilahi irşattan müstağni görene gelince onunla çok ciddi ilgileniyorsun.
İlgilenen kim olur yukarıdan itibaren?
Muhammed Aleyhisselam. Yok. Burada Muhammed onu kastediyor.
Muhammed Aleyhisselam Velid bin Mughire olur. Bak sen şimdi bir daha oku.
İlk ayetin muhatabı
bir daha oku bak. Yani. Hiç araya şey yapmadan çok dikkat edin.
En baştan itibaren.
En baştan oku bak.
Mağrur münafık kafir yüzünü ekşitti ve sırtını döndü. Tamam. Allah Resulü ile beraberken ona amazat geldi diye.
Tamam.
Ne biliyorsun ey adam?
Bak kim o? Kim ne o? Biliyorsun dediği kim?
Velid
bin Mughire. Evet.
Belki o dinleyip daha da arınacak.
Tamam, devam.
Veya Allah'ın mesajı üzerinde düşünüp yapılan tebliğ ona daha bir fayda verecek. Tamam. Ama malına, mevkine güvenen ve kendini ilahi irşattan müstağni görene gelince onunla çok ciddi ilgileniyor.
Kim? İlgilenen kim olur? Velid bin Mughire olur.
Oh. Ey adam dediği
kim? Ey adam dediği olur. O mağrur olan da Resulullah olur.
Haşa.
Bakın ayetlerini hale getirmişler, görüyor musunuz? Ben şimdi Amerika'da Pensilvanya'ya davet ettikleri zaman, yani Amerika'ya bir seyahat yapmıştım. Havaalanında hocam bir gider miyiz dedim. Tamam. Ben zaten bir organizasyon olduğunu hissediyordum. Gitmiştim oraya. Ama bunu da görmüştüm burada gitmeden önce. Fethullah Gülen'in odasında orada uzun bir konuşma yaptım. Kendisi de yan yana oturduk. O sağda, ben bu tarafta. Orada dedim ki ya Ali Ünal'a bir meal yaptırmışsınız. Orada saçma sapan şeyler var dedim ya. Abese suresi ne hale getirmişsiniz? Ya öyle bir şey yok. Peki getirin bakayım. Aradı bulamadılar bu meali. Kendi bastırdıkları meali kütüphanelerinde bulamadılar. Çünkü savunmaları imkansız. Peki şimdi burada bir teknik bir şey söyleniyor. Bakın şurada ben okuyayım mealden. Diyor ki işte kendisine o ama geldi diye, ben Diyanet'in mealinden okuyorum. Peygamber yüzünü ekşitti ve öteye döndü. Bu şimdi üçüncü şahıs. Peygamber yüzünü ekşitti ve öteye döndü. Ne bilirsin? Belki de o arınacak. Ne bilirsin? İkinci şahıs. Peygamber döndü, ne bilirsin? Şimdi Türkçe açısından ne bilirsin dediğimiz zaman, bak tekrar dikkat edin, Türk diliyle kendisine o ama geldi diye peygamber yüzünü ekşitti ve öteye döndü. Tamam, döndü. Ne bilirsin? Ne olur Türkçe'de?
Muhatap
kim? Muhatap kim? Muhatap yok değil mi? Yok. Belki de o arınacak yahut öğüt alacak da bu öğüt kendisine fayda verecek. Şimdi burada Arap dili açısından önemli bir husus var ama bu konuda bunu savunanların söylediği bir söz var. O neydi?
Şimdi ne diyorlar? Burada bunu okuduk. Buna benzer bir meali okuyalım. Ondan sonra onu söyleyelim. Şimdi elimde Mehmet Okuyan Hoca'nın meali var. Mustafa İslamoğlu Hoca'nın meali var. Şimdi Mehmet Okuyan Hoca bu ilk iki ayete şu meali veriyor. Diyor ki, aynen okuyorum. Görme engelli biri ona geldi diye yüzünü ekşitti ve arkasını döndü.
Tamam. Tamam. Tamam. Doğru.
Şimdi devamında diyor ki bu Velid bin Mugire'dir. Bu
o ilk da aynı
iki ayet. İlk iki ayet. Bu defa üçüncü.
Tamam. Bir dakika, ilk iki ayette ne bilir? Ha tamam. Yok, ilk iki ayet. İlk. Doğru. Evet.
Şimdi
tamam. Şimdi 3 ve 4. ayette bu defa şöyle bir değişim gerçekleşiyor. Yani
Ali Ünal'dan farklı olarak.
Tabii ondan farklı olarak. İlk iki ayet Velid bin Mugire. Yani Allah Teala ona demiş ki, görme engelli biri ona geldi diye yüzünü ekşitti ve arkasını döndü. Şimdi 3 ve 4'ü okuyorum. Ey peygamber, nereden biliyorsun? Belki de o görme engelli kişi arınacak, yani öğüt alacak da öğüt kendisine fayda verecek.
Peki sırtını dönen Velid bin Mugire ise Resulullah'a böyle bir hitap yapılır mı?
Evet.
Düşünün bak.
3 ve 4. ayetin meali Resulullah'a
böyle bir hitap yapılır mı yani? Tamam. Böyle bir hitap yapılır mı? Geldi, sırtını döndü. Velid bin Mugire döndü. Tamam. Ama ey peygamber, ne bilirsin? Tamam, ben mi döndüm ki ne bilirsin diyorsun? Ben mi döndüm ki sırtımı bana ne bilirsin diyorsun? Böyle bir hitap olur mu?
Şimdi bunun gerekçesi şu.
Tamam, gerekçesi yok.
Söz konusu davranışı Mekkeli ileri gelenlerin temsilcilerine ait görüyoruz. Hazreti Peygamber'le ilgili hitabın 3. ayetten itibaren başladığını söylemek gerekir. Yani ilk ikisi o.
3'ten itibaren tamam, güzel.
Kanaatimiz bu yöndedir. Yüzünü ekşitip arkasını görme engelli sahabiye dönen kişi Hazreti Peygamber olmasa da bunu yapan Mekkelilerle ilgilenmeye devam ettiği için surenin 3. ayetinden itibarenki ifadeler Hazreti Peygamber'e yönelik.
Ama dönen olmasa da ona yönelik dediğiniz zaman burada başka bir ifade olması lazım bunu şey yapmak için. Peki devam et. Evet.
Hazreti Peygamber'in bir tebliğ sıralaması hatası yaptığı açıkça görülmektedir.
Peki. Devam et. Bakayım ne diyor?
Aslında beklenen davranış görme engelli sahabi ile ilgilenmekti ki Yüce Allah'ın müdahalesi de bu noktada gelmiştir.
Ama sırtını dönen Resulullah'sa tamam. Ama başkası döndüyse niye ilgilenmedin deniyor? Peki orada iltifatla ilgili bir şey vardı. Yani bu ifade tarzıyla. Bu kim ilk şey?
Bu Mustafa İslamoğlu.
Mustafa İslamoğlu hocam, evet.
Evet. Bu diyor ki, ilk iki ayette özneden o diye söz edilirken.
Yani burada şimdi önemli olan husus bu. Buna çok dikkat edelim.
Tabii Mustafa İslamoğlu hoca da ilk iki ayetteki hitabın Velid bin Mugire'ye ait olduğunu söylüyor.
Tamam, bunun gerekçesi önemli bizim için.
İlk iki ayette özneden o diye söz edilirken mütakip ayetlerde sen diye söz edilmektedir. Yani üçten itibaren.
O'dan sene geçti.
Bu da ilk iki ayetle sonraki ayetlerin öznelerinin farklılığını teyit eder.
Tamam. İlk iki ayette, son iki ayette. Tabii ki özneleri, yani birisi üçüncü şahıs,
o.
Diğeri ikinci şahıs. O'dan sene dönüşüyor.
Özetle bir ve ikinci ayetteki muhatap, yani o kibirli adam Velid bin Mugire bin Şube veya Ubey bin Ka'b, 3 ve 4. ayetteki muhatap ise Hazreti Peygamber'dir.
Tamam. Şimdi burada bizim meal yapanların gördüğüm kadarıyla tamamının, yani bu Mustafa Hoca ile alakalı bir olay değil yani. Bu sadece olanı bize aktarıyor. Meal yapanların tamamı bu Arap dilinde olan bir sanat, insanların uyanık olması, dikkatli olması için olan bir sanatı dikkate almamaları sebebiyle Türklerin gerçekten çok sıkıntı çekeceği bir yapı ortaya çıkıyor. Ya bakıyorsunuz üçüncü şahıstan ikinci şahısa, ikinci şahıstan üçüncü şahısa, tekilden çoğula, çoğuldan tekile, şimdiki zamandan geçmiş zamana, oradan şimdiki zamana. Yani bir Türk buradan hiçbir şey anlayamaz ve şaşırır kalır. Şimdi burada isterseniz şey yapalım. Bir de mesela Sübhanellezi Esra, evet, İsra evet, suresinin evet, ilk ayetine lütfen şöyle çok dikkatle bakın. Evet. Elinizdeki meallerde de bakabilirsiniz. Bu sanata dikkat edilmemesi sebebiyle bir Türk'ün kafasının nasıl karışacağını oradan görelim. Evet.
Yani şunu hazırlayıcı bilgi olarak tekrar hatırlatalım. Mustafa Hoca, Abese suresinin ilk iki ayetindeki zamirin farklı olduğunu, 3 ve 4. ayetteki zamirin farklı olduğunu, dolayısıyla hitabın da farklı kişilere olduğunu söyledi. Bu kural gereği, yani bakıyorum metne, ibareye zamirler değişiyor. Dolayısıyla ilk iki ayetteki muhatap farklı, 3 ve 4'teki farklı dedi. Şimdi Mustafa Hoca'nın İsra suresinin, yani 17. surenin ilk ayetine verdiği meali okuyacağım ben yani şimdi.
Tek bir ayette kaç tane değişiklik olduğunu evet, göreceksiniz. Üçüncü şahıstan ikiye, ikinci şahıstan işte tekilden çoğula, böyle geçişler olduğunu göreceksiniz.
Yani Türkçe düşünen, Türkçe konuşan, Türkçe yazan birisi olarak şimdi dinleyelim. Yani bu meali nasıl, zihnimizde nasıl bir tablo çıkıyor? Şöyle: yarattıklarına benzemekten münezzeh, mutlak aşkın ve yüce o Allah ki,
o, bakın o, evet, o Allah, evet,
kulunu, hı hı, gecenin bir vaktinde Mescid-i Haram'dan çevresini bereketli kıldığımız.
Şimdi birinci çoğu şahıs. O Allah, bereketli kıldığımız. Bir Türk açısından bereketli kılan başka olur, Allah başka olur, değil mi? Türk dinlerse. Evet.
O Allah, çevresini bereketli kıldığımız Mescid-i Aksa'ya ayetlerimizden bir kısmını gösterelim diye yürüttü.
Bak, gösteren başka olur, yürüten başka olur, evet, değil mi? Değil mi? Öyle olma, bir Türk açısından böyle olur. Bak, tek bir ayet, iki ayrı ayet değil. Evet.
Zira o, evet, sadece odur her şeyi işitip gören.
Şimdi tekrar o'ya geç. Evet. Şimdi burada bu Arap dili için bir sanattır. Çok önemli bir sanattır Arap dili. Ama bizim dilimizde böyle bir sanat yok. Buna Araplar iltifat derler. Şimdi Arap dilini çok iyi bilen, kendisi de Arap olan, bizim Fransızca sitemizin yöneticisi olan Hişam kardeşimizi bu konuda bir dinleyelim.
Her dilde olduğu gibi Arapçada bazı özel ifadeler var. Bu özel ifadelerden bir tanesi de iltifat sanatıdır. Bu sanatın amacı konuşurken tekrarlardan kaçınmak ve dinleyicinin zihniyetini canlı tutmaktır.
Tabii, yani zihni uyanık tutmak için.
Canlı
yani
tutmaktır. İltifat sanatı genelde konuşurken bir zamirden başka bir zamire atlamak şeklinde olur. Evet. Kur'an'da bunun çok örneği var. Şimdi birkaç örnek vermek istiyorum. Yasin suresinde 22. ayette Allah-u Teala şöyle diyor: وَمَا لِيَ لَا أَعْبُدُ الَّذ۪ي فَطَرَن۪ي وَاِلَيْهِ تُرْجَعُونَ. Bana ne oluyor da beni yaratana kulluk etmiyorum? Zaten onun huzuruna çıkarılacaksınız.
Evet.
İltifat olmasaydı cümlenin şöyle gelmesi gerekirdi: size ne oluyor de sizi yaratana kulluk etmiyorsunuz, zaten onun huzuruna çıkarılacaksınız. Ayetteki Adem verdiği nasihatin etkili olması ve onlardan her biri birini teşvik etmesi için birinci tekil şahıs zamiri kullanarak konuştu. İkinci örnek Meryem suresi 19. sure 88 ve 89 ayette Allah-u Teala şöyle diyor: وَقَالُوا اتَّخَذَ الرَّحْمَانُ وَلَدَ لَقَدْ جِئْتُمْ شَيْئًا اِدَّ Rahman çocuk edindi dediler. Gerçekten çok çirkin bir söz söylediniz.
Hemen üçüncü şahıstan
İltifat
birinci ol şahıs.
İltifat olmasaydı cümlenin şöyle gelmesi gerekirdi. Siz dediniz ki Rahman çocuk edindi. Gerçekten çok çirkin bir söz söylediniz.
Ama böyle değil.
Öyle değil. Ha.
Burada Allah onların yaptıklarını haber verirken üçüncü çoğul şahıs zamirini kullandı. Yaptıkları suçu yüzlerine vururken daha etkili olması için ikinci çoğul şahıs zamirini geçti. Üçüncü örnek El-Fatiha suresi. Her gün okuyoruz. Hepimiz biliyoruz. Elhamdülillahi Rabbil alemin Errahmanirrahim Maliki yevmiddin İyyâke na'budu ve iyyâke nesta'in. Hamd, alimlerin Rabbi Allah'dır. Rahman ve Rahim'dir. Hesap gününün sahibidir. Yalnız sana kulluk eder. Yalnız senden yardım isteriz.
O odan hemen sene dönüştü. Evet.
Abese suresindeki ilk üç ayet Fatiha'dakinin bir benzeridir.
Tamam.
Üçüncü tekil şahstan ikinci tekil şahsa geçiş vardır.
Tamam.
Kur'an'da buna benzer daha çok sayıda örnekler var. Sadece Kur'an'da değil hocam, günlük hayatta Araplar da iltifat sanatını çok sık kullanıyorlar.
Ben şimdi sana bir şey söyleyeyim. Arapçada men ente mi daha çok kullanılır, men il ah mı?
Men il ah.
Bak mesela şimdi
yüzüne karşı.
Ya yüzüne karşı mesela şeye Hişam'a sen kimsin diye soracağım zaman menil ah derim. Yani kardeşimiz kim? Türkçede böyle bir şey olur mu?
Böyle sorduğunuz zaman beni sormuş olursunuz inşallah. Yani menil ah dediğiniz zaman o beni tarif eder bir Türkiye.
Tabii ki edemez.
Ha, Türkiye göre.
Kendisini anlatır o.
Kardeşimiz kim? Yani yanındaki üçüncü bir şahsı
şey tabii.
Ama siz sen kimsin demek istiyorsunuz.
Tabii.
Yani
siz eğer Arapçanın bu sistemini bilmezseniz o size mesela menil ah diye sorsa, kardeşimiz kimdir diye, sen kimsin diye sorarken ne yaparım ben sağa sola diye, ne diyor ya bu adam?
Başka birisi mi var yani?
Başka birisi mi var diyor.
Türkçede de hocam beyefendi nasılsınız, beyefendi nasıldır diyoruz mesela. Beyefendi nasıllar diyoruz karşımızdaki adama evet, mesela.
Beyefendi nasıllardır, nasıllar.
Hatta Fransızca'da aynı şey kullanıyorlar yani.
Sauvien mesela değil mi?
Evet.
Koman sava, evet. Nasılsın yerine, yani bu nasıl gidiyor, o nasıl gidiyor diyorsunuz. Ya her dilin kendine göre bir özelliği vardır. Onun için şimdi şeyde biz yaptığımız mealde iltifatı hiç kullanmadık. Niye? Türk dilinde olan bazı iltifatlar var, onları değiştirmedik. Yani bir Türk'ün okuduğu zaman hiç sıkıntı çekmediği iltifatlara dokunmadık. Ama okuduğu zaman anlama sıkıntısı çekecek yerlerde o iltifatı değiştirdik. Niye? Çünkü verilmesi gereken mesaj aktarılamıyor Türkçe'ye. Ama Arapça'da zihni uyanık tutmak için, çünkü oradan oraya geçince falan zihin uyanık tutuluyor. Bir de mesajın daha güçlü verilebilmesi için bu sanat kullanılıyor. Yani Arapçayı iyi bilen insan bundan büyük bir zevk alır. Ama bilmeyenler de hiçbir şey anlayamazlar. Dolayısıyla bu burada iltifat sanatı vardır. Yani bunun yani mesela şeyde işte Sübhanellezi Esra'da verilen mealde olduğu gibi o meali orada öyle vermemek gerekir. Ha, burada da iltifatı yok sayarak meal vermek gerekir.
Şimdi şey diyorlar ya başlangıç itibariyle iltifatla başlanamaz. Tamam, iltifat sanatı var diyorlar da, ama surenin başında iltifat sanatıyla İsra suresinin ilk ayetlerini okuduk hocam. Bu da bir surenin ilk ayetleri değil mi?
Şeyde de öyle ya, bak Allah'ın, az önce Hişam söyledi ya, Allah'ın huzuruna çıkıyorsun, Elhamdülillahi Rabbil Alemin. Anla, hep üçüncü şahıstan Allah'ın huzurundasın. Yani bir Türk için bu biraz garip olur.
Yani hangi Allah'tan bahsediyorsun?
Başka bir Allah mı var orada? Haşa. Sonra İyyâke na'a, yalnız sana diyorsun. Üçüncü şahıstan, ikinci şahıstan. Yani böyle olmaz diye bir şey yok ki. Evet, şimdi bu şey de
biz bir manasını verelim o zaman.
Ha, tamam.
Nasıl denmesi lazım yani?
Ha, bizim mealde yanımıza almadık.
İşte o yüzden siz hani
tamam. Bir şey yapın. İnternete bakarsanız vardır. Şöyle yazmıştık.
Abese ve tevella.
Tabii abese ve tevella. Bunu yüzünü döktün, sırtını döndün. O ama sana geldi diye. Ne biliyorsun? Belki o kendini geliştirecekti. Ya da senden doğru bilgi alacak, o bilgiden yararlanacaktı. Biz meali böyle verdik. Çünkü bir Türkiye başka şekilde mana verirsen, Türk ciddi manada sıkıntı çeker orada. Çünkü zaten ayette verilmesi gereken mesaj böyle veriliyor. Şimdi bu konuda Şia tefsirleri, bu ayet-i kerimeye verilen meal konusunda, bu anlatılan mealler konusunda Şia tam bir ittifak halindedir. Çünkü Şiiler, onlarda imam inancı vardır. Yani imanın şartlarından birisi de Ali'nin veliyullah olduğuna inanmak. Veliyullah, Allah'ın, siz dersin tam Allah'ın velisi kardeşim. Değil o. Şimdi onlara göre imam Allah'ın rasullerinden daha önemlidir. Mesela Hümeyne'nin şu ifadesi kendi kitabında vardır. Allah katında imamların öyle bir mertebesi vardır ki oraya ne bir melek ne de bir nebi yaklaşabilir. Çünkü onlara göre imamlar ilahtır. Peki imamları ilah yapıyorsan, ama şimdi bakın az önce Yahya'nın okuduğu İmam Rabbani'de de aynı inanç var. Fethullah Gülen'de de aynı inanç var. Değişen bir şey yok. Sadece isim değişikliği vardır. Birisi ben Sünni'yim der, birisi ben Şii'yim der. O kadar. Başka bir şey yok. Netice aynıdır. Şimdi Şia'da bu konu nasıl anlatılıyor? Onu da Aydın Mülayim'den, bizim Azeri sitesinin yöneticisi olan Aydın Mülayim'den dinleyelim.
Nasıl ki Ehl-i Sünnet'in büyük çoğunluğu abese ile ilgili uyarının Nebi'ye yapıldığını söylüyorlarsa, Ehl-i Şia da büyük çoğunluğu bu uyarının Nebi'ye değil bir başkasına yapıldığını söylerler.
Yani tam zıttını söylüyorlar.
Evet, tam tersini söylerler. Tabii bu konuda ayetin zahiri akışının çoğunun dikkatini çekmiş ki bu konuda iki kısma ayrılıyorlar Şia uleması. Bir kısmı diyor ki her ne kadar da zahiri akışında, mesela Tabatabai böyle söylüyor, Taberisi böyle söylüyor Mecmu'l Beyan'da. Diyor her ne kadar da zahiri akış bunun Nebi'ye atıf olduğunu söylese de, Nebi'ye ait olsa da diyor, aslının diyor buradaki Nebi'nin günah işlemediğini, terk-i evla yaptığını söylüyorlar. Yani terk-i evla nedir? İyi bir şey, daha iyisini yapmadı.
Yaptığı mesela, iyiydi ama böyle yapsaydı daha iyi olurdu.
Evet, Ümmü Mektum geliyor orada Resulullah tebliğ yaparken, gelir direkt sözüne dalıyor ve lafını kesiyor. Nebi Aleyhisselam orada yüzünü dönüyor. Her ne kadar da diyor Ümmü Mektum ama kör birisi ise de, dışarıdan bakanlar için hoş görülmeyen bir tavır olduğu için burada Nebi'nin yüzünün dönmesi ve tebliğe devam etmesi, bir iyiden daha iyini terk etmesi, bir iyiye yönelmesidir diyorlar ve işi böylece geçiştiriyor bir sürü mantık.
Ama hani abeseyi de tevellayı da
nasıl anlam veriyorlar? Abese ve tevellayı.
Yok, zahiri akış öyle gözüküyor diyor.
Ama öyle değil.
Ama öyle almamamız gerekiyor. Öyle anlamamız gerekiyor diyorlar.
Nasıl anlamak gerektiğini söylüyorlar.
Neden bunu söylüyorlar? Diyorlar. Yok,
nasıl anlamak gerektiğini söylüyor. Nasıl anlamalıyız diyorlar.
Şimdi burada diyorlar ki yani akış öyle ama diyor buradaki zamirler diyor
yani nasıl meal gider. Veriyorlar? Nasıl meal veriyorlar?
Yani mealleri şöyle ne biliyorsun belki o arınacaktır diyor. Ve me yudrike leallahu yezzekke'de üçüncü şahıs artık burada üçüncü ayette diyor ki artık buradaki nebi kastedilse bile böyle anlamamak gerekiyor. Çünkü nebi tebliğ yapıyordu diyor. Orada tebliğ yapıyordu. Ve tebliğ yaptığı için bir önemli işten başka bir önemli işe geçti. Diye böyle yani geçtiriyorlar.
Birinci, ikinci ayete nasıl mana veriyorlar? Yani yüzünü döken ve sırtını çeviren kim?
Oradaki nebi akış öyle gösteriyordu ama nebi değil diyor.
Kim?
Yani, Ümmü Mektub, Beni Ümeyye, Mugire orada olan.
Velid bin Mugire.
Evet.
Beni Velid Ümeyye, bin, Emevi oğulları falan.
Emevi, Beni Ümeyye bu konuda da İmam Sadık'tan rivayet getiriyorlar. Yani şu oradaki olabilir, rivayete esaslanıyor.
O Fethullah Gülen'de de var. Bir ihtimal olarak şunu zikrediyor. Diyor ki bize eğer diyor bu tefsir kaynaklarında anlatıldığı gibi abese ve tevella fiillerinin faili Resulullah olsun. Bunu diyor kabul edelim. Bunun diyor günah bir fiil olduğunu biz öğrenemiyoruz ayetten. Bu masumiyete engel bir tavır değil. Çünkü diyor orada gerçekten dediği gibi terki evla yani müşriklerin en önde gelen iki tane şeyi gelmiş, lideri gelmiş. Onlarla uğraşırken Abdullah İbni Mektum geliyor. Tamam diyor, görmüyor ama kulakları da duyuyordu. Resulullah'ın birileriyle meşgul olduğunu duyduğu için oturup orada dinlemeli. Çünkü hani Allah Resulü'nün yanında ses yükseltmemekle ilgili Kur'an-ı Kerim'de işte ayet var. Gerçi daha sonraymış Hucurat ama yani Resulü'nün yanına girmenin bir adabı vardır. Biz buradaki abese ve tevellayı böyle anlasak bile bunun günah bir fiil olmadığını düşünmeliyiz. Günah varsa diyor Abdullah İbn-i Mektum veya her kim diyecek o şansa onun yaptığı Resulullah'kinden kat kat büyüktür.
Ama yine de Allah-u Teala'nın kabul etmeyeceği bir davranış da söz tamam, konusu işte, yani orada.
Bundan dolayı bir kınama söz konusu.
Kınama var yani.
Bu onun korunmuşluğuna bir halel getirmez. Çünkü günah bir davranış olduğuna dair ayette bir ibare yok. Öyle diyorlar. Yani abese ve tevellayı anlasak bile
tamam güzel. Yani. Tamam güzel de yani. Yani bir insan manayı doğru verir, arkasından benim anladığım budur diyebilir. Evet. Fakat öyle mana vermiyorlar ki.
Şöyle diyorlar, yani isim zikredilmiyor. Orada zamirler kullanıldığı için Nebi Aleyhisselam şahsen isim olarak zikredilmediği için yani oradaki zamirleri başkalarına yönlendiriyorlar.
Kime yönlendiriyorlar? Benim sorduğum o sana. Yani abese ve tevella derken yüzünü döken, sırtını çeviren kim şair? Esas senden istediğimiz bu. Evet.
Yüzünü döndüren burada Ümmü Mektum geldiği zaman
Velid
buradaki Velid bin Mughire'dir. Tamam. Ve hatta işte başkaları da tamam. Ebu Cehil orada olduğunu
tamam,
söylüyor.
Tamam fark etmez. Yani Resulullah'ın konuştuğu kafirdir. Yüzünü çeviren. Tamam. Evet. Mesele bu o kadar.
İhbar Nebi'ye ait olsa da diyor aynen.
O önemli değil. O savunma tarafına boş ver.
Kabahat değil diyor.
O konuşuldu tamam. Zaten. O önemli evet. Değil. O önemli değil. Yani Şia'ya göre burada yüzünü çeviren Resulullah değil, Velid bin Mughire'dir.
Delilini şöyle getiriyor. Rivayete esaslanıp şöyle diyorlar. İmam Cafer-i Sadık'tan diyorlar ki burada inna nezalet fi racul min beni Ümeyye. Ümeyye'ye nazil olmuştur. Beni Ümeyye'ye aittir diyor bu.
Yani Emevilere karşı bir tavırları var ya Emevilerden dir diyor. Birine evet. Aittir diye söylüyor. Önemli değil o.
Çünkü diyor bu davranış Nebi'nin yüce ahlakıyla bağdaşmıyor.
Heh, asıl senden istediğimiz bu kısım.
Dolayısıyla maksadın Hazret olmaması gerektiğini belirtirken de şu ayeti delil getiriyor. Kalem suresindeki ayet İnneke le ala hulukin azim. Yani sen büyük ahlak üzeresin diye bu gibi ayetlerin bir
tamam. Kaçını delil yani, getiriyor. Yani muhteşem bir yaratılışın var. Tamam güzel. Ama çok o muhteşem yaratılış sadece Resulullah'a ait değil ki. Her insanda var. Tin suresinde Allahü Teala demiyor mu? لَقَدْ خَلَقْنَ الْاِنْسَانَ ف۪ي اَحْسَنِ تَقْف۪يمٍ İnsanı en güzel kıvamda yarattım demiyor mu Allahü Teala? Yani bu sadece Resulullah'a mahsus bir olay değil ki. Bir de şimdi bu bakın İsmet sıfatı vermenin altında yatan kendini tanrılaştırmaktır. Çünkü aksi takdirde ya Abese suresi var, herkes okuyor, herkes çoğu insan ezbere biliyor. O Allah orada ona öyle dediğine göre kusura bakma da ben şimdi sana nasıl bir değer vereyim demesin diye etrafındaki insanlar. Sen geçen de bana bir şey söylemiştin, bak şimdi sana hatırlatacağım. Bu şey konusunda tarikat mensuplarının Allah'ı ikinci sıraya sokmasında diyordun ki Allah bizi her yerde görüyor ama Şeyh Efendi bizim her türlü haltımızı biliyor. Onun için Şeyh Efendi'ye yöneliyoruz ki bizi Allah'tan kurtarsın. Adeta bir şey. Yani yuhadi'un Allah'a ve huve hadi'uhum. Allah'a karşı oyun kurma olayı. Sen onu bir anlatsana. Çünkü o, bu hadiseyi bizzat yaşamış bir kişi olarak. Ben öyle bir günleri yaşamadığım için.
Şimdi senelerce tasavvufta ben birçok kitaplarını da okumuşum. Bayağı aşkla şevkle okuyan dönemlerimdi o zaman kitapları, tasavvuf kitaplarını. Şimdi hep aklımda böyle bir şey var. Hep onların da çoğu böyle şey alır, zikir, tezkir şeyhinden.
Gece yani yeni bir ibadet kadar, türü, yeni bir ibadet türü. Şu kadar şey, 10 bin tane Allah diyeceksin. Ya kardeşim, o zikir olmaktan çıkar artık o. Şey, o müzik olmaya başlar.
Şimdi evet. Rabbimizi her birimiz tanıyoruz. Bu fıtri bir şey. Her zaman da gördüğünü, bizi gördüğünü hissediyoruz, biliyoruz. Şimdi her zaman gören Rabbimiz bizi öyle bir şeyler yapıyoruz. İstesek de istemesek de birçok günahlar işliyoruz. Bu günahları bağlandığımız şey nasıl olsa görmüyor, bilmiyor. Ne yapacağız? İkinci bir şahs ortaya koyacağız ve bundan Allah'la bizim aramızda olan bu günahların bağışlanması için, şefaati için ona yöneleceğiz. Yani Allah görüyor ama bu görmüyor. Şeyhi kandırmak için ona, onun yanında olup da daha çok ona hizmet vermek, hizmet etmek, iyi görünmek, onun rızasını iyi göstermek almak. Kendini. Evet, iyilikler yapmak. Bu gibi şeylerle şeyhin sevimlisi oluyorsun. Yani onun sevgilisi olmaya çalışıyorsun aslında. Allah'tan kurtaracak olan şahsın o olduğunu düşünüyorsun. Yani büyük günahları onun affedeceğini ve hatta o silsile olmadan da insanlar direkt cennete giremeyeceği şuurunu da veriyor sana. Şimdi diğer tarikatlar herinin bir silsilesi var. O silsile olmadan direkt cennete gidilmeyeceği düşüncesi oluşuyor.
Yani. Tamam. Zaten İmam Rabbani'den az önce şey okudu ya, Yahya okudu ya. Şimdi, ne diyordu? Evet. Eğer bizim onayımızdan geçmezse siz mümin de olamazsınız.
Şimdi Yahya Hoca'nın az önce söylediğinin tıpkı aynısı ehl-i şiada kainatın tasarrufu imamların elindedir der. Işte. Ve hatta Gulat-ı Şia biraz da ileri giderek imamlar ölmemiştir. Hatta imtihan bile edilmezler. Ve her şeyde onların izniyle ehl-i beyt mektebine mensup olmayanın cennete girmesi, direkt cennete girmesi bazıları, direkt diyor bazıları dolayı hayal bile edilemez. Aynı söylediklerin hepsi cümle cümle ehl-i şiada vardır. Çünkü tasavvuf sanki bir menbaadan şia ile aynı manbaadan besliyor.
Yok fark etme, şirk aynıdır. Evet. Yani şirk aynıdır. Gidin şeye, o bizim o aracılık ve şirk kitabında onun için Fethullah Gülen'i koymuştum ki kitabın asıl yazılmasına sebep olan onun davranışlarıydı 90'lı yıllarda. Ondan sonra yanına bizim tarikatları koydum. Said Nursi'yi koydum. Ki Said Nursi ile Fethullah Gül birebir, Fethullah Gülen onun birebir takipçisidir. Bugün Nurcular kızıp bağırın, istediğiniz kadar kızın bağırın. Gücünüz yetiyorsa biriniz gelin karşıma oturun da iki kelime konuşun bakayım. Buradan meydan okuyorum, buyursunlar. Şimdi onu yazdım. Hatta 2002'de basıldı galiba ilk baskısı. Ve Katolik Kilisesi'ni yazdım oraya. Yapı aynı yapıdır. Kilisede neden vaftiz olur? Çünkü kilise onaylamazsa o kişinin cennete girme şansı yoktur. İşte burada da İmam Rabbani ne diyor? Efendim, kutbu irşat onaylayacak yoksa hidayete eremezsin diyor. Peki bu hangi din? Allah-u Teala Resulullah'ın insanı hidayete erdireceğini söylüyor mu Fatih? Evet. Biz oku bakalım. Erdirebiliyor mu Resulullah bir adamı hidayete?
Evet, Kasas suresi yani 28. surenin 56. ayeti. İnneke la tehtimen ahbebte. Yani sen sevdiğin, hoşlandığın, doğru yolda olmasını istediğin kişiyi doğru yola sokamazsın. Velakinallah yehtimen yeşa. Bunun kararını Allah verir.
Ne? Ve huve a'lemu bil muhtedin.
Evet, kimin doğru yolda olduğunu o bilir.
Çünkü bu kalpten verilen karardır. Resulullah kalpten verilen kararı bilmez ki. Onu Allah bilir. Eğer öyle olsaydı Münafıkun suresi olmazdı. Çünkü konuştukları zaman konuşmalarına hayran kalırsın diyor. Görüntülerine hayran kalırsın. Konuşmaları çok hoşuna gider. Ama her türlü şeyi aleyhlerinde sanırlar. Asıl düşman onlardır. Allah kahretsin onları diyor Cenab-ı Hak. Nasıl da bu hale getirir, geliyorlar. Şimdi bakın Allah'ın Resulü'nün çok iyi bildiklerinin münafık olduğunu Allah Münafıkun suresi yani çok iyi bildiği bazı kişilerin bildiriyor. Peki Resulullah bir adamı yola getiremiyor ama İmam Rabbani yola getiriyor. İşte şeyde Fethullah Gülen'in biliyorsunuz bir kasetini şey yapmıştık. Sizi naime erdireceğim diyor. Geçen de bir talebem gelmiş kasetini de getirmiş. Hocam öyle demiyor. Ne diyor? İşte sizden ayrıldığıma üzüleceğim. Çağırdım yanına birisine. Açtı. Ne diyor? Algı yönetimi yapmaya çalışıyorlar. Lan dünyada 1 milyar kişiye dinleseniz herkes öyle anlar. Ama siz nasıl istiyorsanız öyle anlayın.
Hocam bu Abese suresiyle ilgili bir de şunu söylüyorlar. Diyorlar ki bu surelerin iniş sıralamasını dikkate alırsak Allah-u Teala daha önce Muhammed Aleyhisselam'a bir takım surelerde ki mesela Duha suresinin 9. ayetinde, 10. ayetinde ve emmessa ile felâ tenhar yani senden bir şey talep edene kötü davranma demiş. Yine hakeza Naziat suresinin 45. ayetinde innemâ ente tünzirü men yakşâhâ sen gerçekten korkan sakınana öğüt verirsin demiş. Yasin suresinde yine inneme tünziru menittebi'a zikre sen zikre tabi olana öğüt verirsin gibi bir takım ifadeler kullanmış. Dolayısıyla Muhammed Aleyhisselam Abese suresi inmeden önce kime ne şekilde davranması gerektiğini zaten biliyordu. İlkeler belirlenmişti. Dolayısıyla bütün bunlara rağmen bu ayetlerden, bu surelerden sonra inen bir sure olduğu bilinen Abese suresinde bu olay Muhammed Aleyhisselam'ın bu konuda tebliğ faaliyetini yürütme hususunda yaptığı bir hatadan bahsediyor olamaz diyorlar.
Peki bu Duha suresini okudu da oradaki vevecedeki dallen feheda ayetini görmedi mi bunu yazan kişi?
Evet.
Ne demek ve vecedeke dâllen fehedâ? Seni ne yapacağını şaşırmış bir vaziyette buldu ve sana yolu gösterdi Allah. Ondan sonraki ayeti gör ama onu görme. Sonra yine Mekke'de inmiş olan En'am suresinde ve lâ tatrudillezîne onu bir okusana.
Evet, En'am suresinin 52. ayeti. 6. surenin 52. ayeti. وَلَا تَطْرُتِ الَّذ۪ينَ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ بِالْغَدَاتِ وَالْعَش۪ي يُر۪يدُونَ وَجَهْ Yani Allah'ın rızasını arzulayarak bu beklenti içerisinde sabah akşam Rablerine yalvaran, ona dua edenleri kovma, uzaklaştırma yanından diye Muhammed Aleyhisselam'a hitap ediyor.
Tamam. Peki şimdi o zaman bakın çok çok şey konuşacaktık ama maalesef vakit yetmedi. Onun için mecburen sonuca geleceğiz. Yoksa Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'le ilgili ayetlerin hepsini Fatih tespit etmişti. Burada okuyacaktık. Ama şimdi aklıma geldi. Daha önce de okumadık ya. Şu şeye bir Ali Ünal'ın mealine bir baksana. Fetih suresinin ilk ayetlerine nasıl mana vermiş. Ama ondan önce isterseniz şu Diyanet'in mealine baktınız mı orada? Diyanet Vakfı'nınkine bakmıştık daha önce de. Diyanet'in kendi mealine.
Fetih suresinin ikinci ayetine şöyle, yani birinci ayetinden itibaren oradan okuyorum. Oku. Hiç kuşkusuz biz sana başka zaferlere açılacak bir kapı olarak apaçık bir zafer ihsan ettik ki Allah geçmiş ve gelecek bütün günahlarını bağışlasın, sana olan nimetini tamamlasın. Evet. Ve seni dosdoğru bir yolda sabit kılsın.
Tamam. Şimdi geçmiş ve gelecek günahlarını bağışlasın. Demek ki günahı varmış. Ama gelecek meselesi yok. Gelecekle ilgili bir bağış olmaz. Gelecekle ilgili bir bağış olsa Allahü Teala Fatih'in Yahya'nın okuduğu bu Zümer suresinin 65. ayetini indirmez. Sana da senden önceki nebilere de şu indirilmiştir ki hele şirke düş bütün yaptığın yok olur gider demez. Onun için şeyinde Ahkaf suresinin 9. ayeti olmaz. Orada neydi? Kul ma kuntu bid'an minar rusul ve ma edri ma yuf'alu bi ve la bikum. Ben yani sonradan ortaya çıkmış bir elçi değilim. Önceden beri var. Ben bana ne yapılacağını bilmem. Size de ne yapılacağını bilmem. Eğer gelecek günahların affedilecek denseydi bilmem der miydi? Onun için oradaki ayet şu. İnna fetahna leke fethan mubina. Allah sana senin için çok açık bir fetih açmıştır. Yani artık Bekke'yi fethin önü açıldı. Liyagfire lekallahu ma tekaddeme min zebi. Senin önceden yaptığın suç vardı ya, onu affetsin diye Allah bu fetih kapısını açtı senin önüne. O bir suçu affetmesi için yaptı. Ve ma teahhar, ondan sonra da yaptığın hataların, kusurlarını affedecek. Çünkü innel hasenat yuzhibne seyyiat der Allahü Teala. Şey değildi galiba, Hud suresi 114. ayette olması lazım. Çünkü güzel şeyler, iyilikler kötülükleri giderir. Burada iyi bir şey, bir iyilik yapacaksın. Bir önceki işlediğin suç, bir de ondan sonra işlediklerini Allah affetmek için senin önüne fethin kapısını açtı. Peki ne yapmıştı ki Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem? Şeye bakarsanız, Enfal suresinin en başına bakarsanız, ki o konuda tabii onu tümüyle anlatmaya vakit yetmez. İzleyicilerimize söyleyelim. Yani Bedir Savaşı ile alakalı şeyleri dinlesinler. Bizim sohbetleri şeyde var. Süleymaniye Vakfı sitesinde var. Allah'ın bilgisi ve kader başlığı altında. Bütün sohbetler bir araya getirilmiş vaziyette. Bir de Bedir Savaşı ve Kader diye bir yazımız var. Onu okurlarsa görürler. Allahü Teala Mekke'deyken Müslümanlara Rum suresinde Rumlarla Persler, yani İranlıların karşılaşacağı gün Müslümanlara bir zafer vereceğini önceden bildiriyor. İşte Bedir günü oluyor o. Bedir Savaşı'na geliyorlar. Allah ondan önce Muhammed suresinde diyor ki savaşta düşmanlarla karşılaşırsanız boyunlarını vurun, etkisiz hale getirirseniz o zaman esir alın diyor. Bedir Savaşı'nda Resulullah düşmanı etkisiz hale getirmeden esir aldı. Esir alınca Allahü Teala şöyle dedi orada. Enfal suresinin 67. ayetinde. İstersen bir de bakalım bu Enfal 67'ye nasıl meal.
Burada yok hocam.
Orada yok. Ha, tamam. Cilti, evet. Tamam. Diğer meallerden şey yaparsın fark etmez. Hangisinden verirsen ver, hiçbirisi doğru meal vermez ona. Çünkü sistem çöker. Diyor ki: "Mâ kâne li nebiyyin en yekûne lehu esra hatta yuthkhine fil ard." Hiçbir nebinin hakkı yok. Sadece sen değil, senden öncekiler de aynıydı. Hiçbir nebinin hakkı yoktur ki esir alsın. Savaş meydanında düşmanı iyice etkisiz hale getirmeden esir almaya hakkı yoktur hiçbir nebinin. Turidûne aradet dünya. Siz hemen elinize geçecek bir şeyler istiyorsunuz. Vallahu yuridul ahire. Ama Allah sonrasını istiyor. Allah o Enfal suresinin baş tarafında Müslümanların yuhikkal hakka bi kelimatihi ve yakta'a dâbirel kafirin. Enfal 8 miydi? Yani o daha önce verdiği sözü gerçekleştirsin ve bu kafirlerin, evet. Kaç?
7-8.
7-8 evet. bu kafirlerin kökünü kurutsun diye Allah size, sizin karşınıza Mekke ordusunu çıkardı diyor. Yani eğer Bedir'de Müslümanlar Allah'ın emrine uysalardı, başta Resulullah olmak üzere, Mekke'ye gideceklerdi. Bize Bedir çok büyük bir zafer olarak anlatılır ama Allahü Teala onu asla zafer olarak kabul etmiyor. Şimdi burada diyor ki Cenab-ı Hak, hiçbir nebinin esir almaya hakkı yoktur. Savaş meydanında düşmanı tamamen etkisiz hale getirinceye kadar. Turidune aradad dünya, siz hemen elinize geçecek bir şeyler istiyorsunuz esir alarak, ganimet alarak. Vallahi yuridul ahire, ama Allah sonrasını istiyor. Yani Mekke'yi almanızı istiyor. Vallahu azizun hakim. Üstün güce sahip olan, kararları doğru olan Allah'tır. Levla kitabı min Allah'a sebak. Eğer Allah tarafından daha önce yazılmış bir şey olmasaydı, yani siz Mekke'deyken o Rum suresi indirilmeseydi, o gün size zafer sözünü vermeseydim, lemessekum fîmâ akhadtum azâbun azîm, aldığınız bu esirlerden dolayı size azab-ı azîm dokunacaktı. Başta Resulullah olmak üzere. Azab-ı azîm ne demek? Büyük azap. Allah bu kelimeyi kafirler ve münafıklar ve büyük günah işleyenler için kullanıyor. Hani efendim işte ufak tefek kusur falan olursa da, şimdi Allah'ın Resulü'ne bak, böyle bir Resul bize örnek olur değil mi? Büyük bir hata da yapmış ama hatasından dönmüş. İşte bu bana örnek olur. Yoksa öyle her şeyden Allah her taraftan korumuş olacak, bir de bunu örnek al diyecek. Ben nasıl örnek alayım? Ondan sonra şimdi bundan sonra, yani o zaman Mekke'yi fethedecekken, daha sonra Hudeybiye'den sonra Mekke'nin kapısı açılmıştı. O zaman indirdiği Fetih suresinde diyor ki Allah, اِنَّا فَتَحْنَا لَكَ فَتْحًا مُب۪ينَ, senin önüne o bütünüyle fethi açtık. Yani artık Mekke'yi fethetmenin önündeki bütün engeller kalktı. Niye? لِيَغْفِرَ لَكَ اللّٰهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ دَنْبِكَ, daha önce işlediğin günah var ya, onu Allah affetsin diye. Hangi günah işlemiş Kur'an-ı Kerim'e göre? Çok ciddi bir günah. Sadece o değil. Bütün şeyde ashab da o günah iştirak etmiş. Ama bunu kabul ederlerse icma diye bir şey kalmaz. Sistemleri çöker. Onun için ayete acayip anlam verilmişti. Biraz sonra Fatih'ten dinleriz. Ve ma taahhar, ondan sonra da senin günahların oldu. Onları da yapacağım bu hayırlı işten dolayı onları da affedecek. Onun için Mekke'yi fethetmezsen yok. Ondan dolayı Resulullah Mekke'yi fethettikten sonra Nasır suresi vardır değil mi? İza ca'e nasrullahi vel feth, Allah'ın yardımı gelir de fetih olursa, وَرَئِتَ النَّاسِ يَدْخُلْنَ ف۪ي د۪ينِ اللّٰهِ يَفَّاجِ, insanların Allah'ın dinine bölük bölük girdiğini görürsen, çünkü Mekke'nin fethi çok ciddi bir şey, siyasi başarı. فَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكِ, Rabbinin hamdi karşılığında, Allah her şeyi düzgün, doğru yaptığı için ona karşı Allah'a boyun eğ, وَاسْتَغْفِرْهُ, o zaman estağfirullah de, istiğfar et. Çünkü önce Mekke'yi fethet, sonra estağfirullah de. Bak böyle bir şey bize örnek olur mu? Yanlış yaptın mı? Düzelt önce yanlışını, ondan sonra estağfirullah de. Şimdi ne yapıyor? Bu yanlış din algısından dolayı neler oluyor? Her türlü işkâsçılığı yapıyor adam. Hacca gideyim, sıfırlayayım diyor. E tabii sizin gibi olursa böyle olur. Böyle bir din olur mu? Şimdi istersen vakit bitmeden sen o meali bir oku.
Fetih suresiyle
alakalı. Yok. Enfal 67.
Nereden neyse, okuyayım hocam?
Tamam. Yahya okusun. Al. Burada. Bakın ki Enfal 67'ye nasıl mana vermişler. Bu anlamların hepsini çürütüyorlar mı? Evet.
Yeryüzünde düşmanı tamamıyla sindirip hakim duruma gelmedikçe hiçbir peygambere esir almak yakışmaz.
Bak, yeryüzünde düşmanı tamamen, yeryüzü dedi. Savaş meydanını yeryüzüne çevirdi. Ya yeryüzünde düşmanı tamamen şey yapıp da her şeye hakim olan bir nebi var mı? Kur'an-ı Kerim'de öyle bir şey, birisi anlatılıyor mu? Bu ne? Evet, devam et.
Siz geçici dünya menfaatini istiyorsunuz. Halbuki Allah ahireti kazanmaz.
Bak, hem de yaraşmaz istiyor. Dedi değil mi?
Yakışmaz.
Yakışmaz. Halbuki hakkı yoktur diyor orada Allah. Bu yakışmaz diyor. Niye? Çünkü sistemleri çöküyor. Kur'an giderse gitsin ama sistemleri gitmesin. Evet.
Allah mutlak güç sahibidir, hüküm ve hikmet sahibidir.
Evet. Ondan sonrasını anlatsın.
Eğer Allah'ın daha önce verilmiş bir hükmü olmasaydı, aldığınız şeyden dolayı size büyük bir azap dokunurdu. Aldığınız şeye de fidye diyor.
Aldığınız şeye de fidye diyor. Tamamen ayeti tamamen batırıyor. Orada ayet, bir önceki ayetten Allah fidye mi, fidyeden mi bahsediyor? Esir almak diyor, bunu hemen fidyeye çeviriyorlar. Yani bakın, görüyor musunuz bu din ne hale getirilmiş? Efendim işte bir Fethullah Gülen. Ya kardeşim, değil. Fethullah Gülen bu yanlış örneklerden sadece bir tanesidir. Bir siyasi ayağı olmasaydı bugün o yine tepelerde dolaşıyordu. Eğer bu devlete hakim olmak için gayret etmeseydi, diğer işte okuduk. Yani bir başka tarikatın tercüme ettiği şeyi okuduk. Ne farkı var? Onun için çok dikkatli olmamız lazım. Yani bu dini tamamen Yahudiliğe, tamamen Hristiyanlığa benzetmişlerdir. Bak, mealleri bile. İnsanlara meal okuyun diyoruz. Hangisini okuyacak? Evet. Allah yardımcımız olsun. İnşallah hayra vesile olur. Onun için Abese suresinde o yüzünü ekşiten, sırtını dönen Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'dir. Allah-u Teala onu uyarmıştır. Bunun doğru mealini görmek isteyen varsa bizim Süleymaniye Vakfı Meali diye sitemizde var. Yayınlanmış olarak da 30. cüz var. Ama onun dışında tamamını yayınlayamadık. İnşallah bunlar uyanmaya sebep olur. Allah yardımcımız olsun.